Ayrım 35.
Keynes'in efektif talep teorisini fiyatlardaki düşüşün reel geliri arttırdığını göz önünde tutmadığı için suçlar, işsizliği iktisadi sistemdeki bir aksaklıkla ilgili görmez. Bundan ötürü çağdaş kapitalizmin işleyişini ve istikrarsızlığını miktar teorisinin kendi ifade ettiği şekliyle açıklayabileceğini iddia eder. Ancak Friedman daha sonra yayınladığı araştırmalarında para miktarındaki değişmelerin konjonktür dalgalarını yaratmada tek etken olduğu savından vazgeçmiş, katı tutumunu hafifletmiştir. İstatistiki araştırmalarında aradığı şudur: para miktarındaki değişmelere konjonktür dalgalarını açıklayan temel etken diye mi bakabiliriz, yoksa diğer etkenlerin yarattığı konjonktür dalgalarını para miktarı sadece yansıtmakla mı kalmaktadır? Hiç kuşkusuz paranın rolü ne olursa olsun, konjonktür dalgalarının ortaya çıkmasında diğer etkenler olabilir ve mutlaka da vardır. Bundan ötürü burada söz konusu olan sorun, paranın da önemli ve bağımsız bir etkisi olup olmadığıdır. Yoksa konjonktür dalgalarının tek kaynağı ve kendisinin bundan tamamıyla bağımsız olduğu değildir. Geliştirdiği parasal konjonktür modelinin temel öğeleri şunlardır. 1. Nakdi milli gelir, nakdi ücretler ve bunların değişme hadlerini fiyatları belirleyen etken para miktarıdır. Fakat para, reel değişkenleri ancak geçici olarak etkileyebilir. Bunlarda sürekli değişme sağlayamaz. Reel ücretler, reel faiz hadleri, işsizlik reel etkenlerle belirlenir ve bu sonuncular veri iken diğerlerinin belirli bir denge haddi vardır. 2. Para arzı nakdi harcamayla gelir ve fiyatları ancak bir gecikme ile etkiler. ABD için hesaplanan bu gecikme 6-9 ay arasındadır. Bu gecikmeden ötürüdür ki para arzını konjonktür dalgasını giderecek biçimde değiştirmek olanaksızdır. Para arzı reel gelir artışını izlemekle yetinmelidir. Yıllık para miktarı artışı %2, daha önceki çalışmalarında %4 kadar olmalıdır. 3. Para arzı değişken olduğu halde para talebi fonksiyonu istikrarlıdır. Marshall anlamında para talebinin istikrarı, halkın reel gelirinin sabit bir oranını elde para olarak tutmak isteğiyle ilgilidir. Bu oran faiz hadleri değişmesine çok duyarlı değildir. Yani atıl para talebi önemli değildir. Para talebi fonksiyonu istikrarsız da değildir. 4. Para arzı iktisadi düzene dışsal, egzojen bir etkendir. Devlet ve banka sisteminin etkisiyle değişir. Fiyatlar ve nakdi gelir değişmelerinden bağımsızdır. Para arzının değişme haddi konjonktür dalgalarından önce değişir. Genel iş hayatı doruğa erişmezden daha önce para arzının değişme haddi doruğa ulaşır. İş hayatı en düşük düzeye inmezden daha önce de dibe iner. Para arzındaki devresel değişmenin yüksekliği iş hayatındakiyle yakından ilişkilidir. Yatırım ya da otonom harcamalara oranla para arzı konjonktür dalgası boyunca nakdi gelirle daha yakın ve düzenli ilişki gösterir. Yani gelirdeki değişmeler Keynes teorisinin söylediğinin aksine yatırım değil daha çok para arzından etkilenir. 5. Nakdi gelirdeki devresel değişmelerin çapı para miktarından daha şiddetlidir. Öyleyse para çarpanından bahsedilebilir. Para çarpanı gelirdeki nispi değişme, para arzındaki nispi değişme diye tanımlanabilir. Böylece Keynes'teki yatırım çarpanının yerini Friedman'da para çarpanı alır. Para arzındaki değişmelerin gelirde hangi mekanizma yoluyla değişmeler yarattığına gelince, paradaki değişmelerin nakdi gelirdeki değişmelerin anahtarı olduğunu söylemek bir şeydir. Paradaki değişmeyi ekonomik değişmeye bağlayan mekanizmayı ayrıntılarıyla bilmek bir başka şeydir. Sayfa 147. Friedman birinci olguyla ilgili bilgisine kesin güveni olduğu halde birinciden ikinciye doğru bağlantı kuran mekanizma ile ilgili ayrıntı bilgilere güvenle sahip çıkmadıklarını belirtir. Oysa açıktır ki savını destekleyebilmesi açısından para miktarı değişmelerinin intikal sürecinin açıklanması temel önem taşımaktadır. İktisadi istikrarsızlığın nedeni para miktarındaki değişmeye bağlanınca, istikrarsızlığı giderme yolunun da aynı etkende aranması olağandır. Yapılacak iş, merkez bankalarının her yıl para arzını reel gelir artışını izleyen belirli bir oranda, %2 veya 4 gibi arttırmasıdır. Konjonktüre karşı bunu giderici politika uygulanması ise olanaksızdır. Çünkü bir yandan gelir değişmesi para miktarındaki değişmeyi bir gecikme ile izler, bir yandan da politika kararları alınıp uygulanıncaya kadar aradan bir süre geçer. Kısacası konjonktür dalgalarını gidermek için para politikası gibi ekonomiye en dolaylı müdahale aracını dahi kullanmaya ne gerek vardır ne de olanak. Burada ne istikrarsızlıkla suçlanan kapitalizm ya da kapitalist sınıfı vardır, ne de konjonktür dalgasını gidermek için devletin herhangi bir biçimde ekonomiye müdahalesi gerekli ya da olanaklıdır. C. Dışlama etkisi ve maliye politikasının olumsuz etkileri. M. Friedman ve izleyicileri. Keynes ve izleyicilerin para miktarını ihmal edip sadece kamu harcamalarını bütçe açığı yoluyla arttırma ve böylece efektif talep genişlemesiyle tam istihdama ulaşmaya indirgenen iktisat politikası önerileri, laissez-faire yandaşlarınca şiddetle reddedildi. M. Friedman ve izleyicileri neoklasik senteze dayanan faiz haddi tahlilinden hareketle para arzı veriyken kamu harcamalarındaki artışın özel yatırımları ve diğer harcamaları azaltacağını dışlama etkisi crowding out başlığıyla açıkladılar. Bazı biçimlerinde bu etki %100 olabileceği için efektif talepte sonuçta hiçbir artış olmayacağını, diğerlerinde ise etkinin daha sınırlı olacağını belirttiler. Öyleyse maliye politikası etkisizdir. Hatta kamu kesiminin etkinliği düşük olduğu için kamu harcamaları özel harcamalar aleyhine genişledikçe bütün ekonominin etkinlik düzeyi düşer. Yani uzun dönem etkisi yararlı olmayıp olumsuzdur. Keynes'in teorinin çelişkileri böylece bu teorinin aleyhine kullanıldı ve aynı tahlil aletleriyle tam tersi politika önerilerine varıldı. Aşağıda dışlama etkisi değişik biçimleriyle incelenecektir. 1. Muamele dışlama etkisi. Kamu harcamaları artışı İİS eğrisini yukarı kaydırıp geliri arttırırken ekonomi LM eğrisi üzerinde yukarı doğru çıkar. Bakınız bu bahis şekil 1.4. Muamele güdüsüyle para talebi artışı faiz haddini yükseltir. LM eğrisi dik bir doğru değil de müsbet eğilimli ise faiz haddi yükselişi özel yatırımları azaltsa da sıfırlamaz. Toplam harcamada net bir artış olur. Ancak LM dik doğruysa, yani klasiklerin varsaydığı gibi para talebi faiz haddi değişmelerine tamamıyla duyarsızsa, dışlama etkisi tamdır. Kamu harcamalarına eşit tutarda özel yatırım harcaması azalışı olur. 2. Finansal dışlama etkisi. Devlet bütçe açıklarını kamu kağıtları, hazine bonoları, devlet tahvilleri satışıyla karşılıyorsa, özel yatırımlara yöneltilebilecek mali kaynakları kullanıyor demektir. Oysa özel yatırımlar faiz haddi ve finansal tasarruf kaynaklarının fonksiyonudur. İkinci genişleyip birinci düşerken özel yatırımlar artar ya da ikinci daralıyorsa tersi olur. Bu bakımdan kamu harcamaları artarken yukarı kayan İİS eğrisi özel yatırımlar azaldıkça aşağı kayar. Net sonuç sıfırdır, dışlama etkisi tamdır. Değişen sadece kamu ve özel olarak harcama birleşimidir. Bu kamu lehine dönmüştür. 3. Reel servet ve portfolyo dışlama etkisi. Devlet bütçe açıkları yoluyla sürekli borçlanırken halkın elinde kamu kağıtları birikimi artar. Bu PIGU anlamında reel servet etkisi yaratır. Tüketim harcamaları ve para talebi aynı zamanda reel servete bağlı olduğu için reel servet artışı tüketim harcamalarını, bu da muamele güdüsüyle para talebini arttırır. Bu yoldan portfolyo dışlama etkisi yaratır. Kamu harcamaları artarken İİS eğrisi yukarı kaymıştır. Ancak reel servet etkisi yoluyla kamu kağıtları birikimi tüketim harcamalarını arttırırken, LM eğrisi de sol yukarı tarafa kaymıştır. Öyle ki her gelir düzeyinde para piyasasının dengesi için gereken faiz haddi yükselmiştir. Hem İS hem LM eğrileri yukarı kaydığı için dışlama etkisi açısından net sonuç bu kaymanın oranına bağlıdır. Yani net sonuç dışlama etkisi açısından tam veya kısmi olabilir. Daha önemlisi de şudur. İS eğrisine oranla LM eğrisi daha yüksek oranda yukarı kayıyorsa, ekonomide gelir artış yerine faiz haddi yükselişe hakim olur. Ekonomi sürekli daralmaya girer. Çünkü her dönem bütçe açığı ve devlet borçlanması devam ediyorsa, her dönem yeni kamu kağıdı satışı geliri tekrar düşürürken faiz haddini tekrar yükseltir. Sürekli daralan, istikrarsız bir ekonomi ortaya çıkar. Maliye politikası bu noktada artık etkisiz olmaktan öteye geçmiş, zararlı olmuş demektir. Yukarıdaki üç etki ekonominin talep yönünden kaynaklanan dışlama etkisiyle ilgilidir. Bunlar olmasa da arz yönünden dışlama etkisi benzer sonuçlar yaratır. Ekonomide atıl kaynaklar yoksa kamu harcamalarındaki artış genel fiyat seviyesini yükseltir, dolayısıyla reel serveti azaltır. Bu da tüketim harcamalarının kısılmasına yol açar. Fiyat artışı aynı zamanda reel para stokunu azaltıp faiz haddini yükselttiği için yatırımları da azaltır. Bu kez kamu harcamaları artışı özel yatırım ve tüketim harcamalarını yine dışlamıştır. D. Phillips eğrisi, tabii işsizlik ve efektif talebi ayarlama politikasının etkisizliği. M. Friedman ve izleyicileri. Yukarıdaki paragrafta incelenen dışlama etkisi gibi beklentilerin eklendiği Phillips eğrisinden M. Friedman ve izleyicileri yine aynı sonuca vardılar. Maliye politikası yoluyla efektif talep arttırılamayacağı gibi dışlama etkisi, efektif talebi genişletme yoluyla işsizlik de uzun dönemde azaltılamaz. Yani Keynes ve izleyicilerinin politika önerileri geçersizdir. A.W. Phillips yaklaşık bir asırlık verilerle İngiltere'de nakdi ücretlerin değişme haddi ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi araştırmıştı. Vardığı sonuç bu ilişkinin negatif eğimli bir eğri çiziyor olmasıydı. Biri artarken diğeri azalıyordu. 1950'li yılların sonunda henüz Keynesgil düşünce çerçevesi makro iktisatta hakimken, gözlenen negatif ilişki iktisat politikasının açmazı diye düşünüldü. Çünkü enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasında da negatif ilişki sonucu çıkıyor, tam istihdama varılmazdan çok önce işsizlikteki azalışın daha yüksek enflasyon oranı gerektirdiğini gösteriyordu. Phillips bulduğu ilişkinin gerisindeki teoriyle ilgilenmedi. Fakat bu ilişkiye beklentileri içeren beklentiler eklenmiş Phillips eğrisi, BEPE, Friedman buna ilişkin teoriyi oluşturdu. Friedman, hükümetin para ve maliye politikalarını efektif talebi genişletmek amacıyla kullanmasının işsizliği ancak geçici olarak kısa vadede azaltabileceğini, uzun vadede ise işsizlik tabii işsizlik dediği düzeye dönerken sadece enflasyonun yükselmiş olacağını savundu. Bir yandan kısa vadeli ve uzun vadeli BEPE ayrımı yaptı, bir yandan tabii işsizliği uzun dönemde istihdamı belirleyen reel etkenlerle açıkladı. Teorisi şu savlarla kuruldu. Efektif talep genişletildiğinde genel fiyat seviyesinde beklenmedik bir artış olur. Ücretler hemen artmadığı için emek arzı veriyken işverenlerin işçi talebi artar, işsizlik azalır, üretim düzeyi yükselir. Yani kısa dönemde Phillips eğrisinin negatif eğimi geçerlidir. Daha yüksek fiyat düzeyinde daha az işsizlik vardır. Ancak fiyat artışı devam edince işçilerin beklentileri bundan etkilenir. Daha yüksek ücret talepleri bu beklentiyi yansıtır. Emek arz eğrisi sol yukarı kaymıştır. Bu aynı istihdam düzeyinde daha yüksek ücret talep edilmesi demektir. Dolayısıyla üretim maliyeti artar, üretim ve istihdam eski düzeyine döner. Tek fark bunun daha yüksek fiyat düzeyine yol açmasında yatar. Enflasyon beklentileri değiştikçe BEPE eğrisi sabit kalmaz, bütünüyle kayar. Bunun artması beklentisi eğriyi yukarı kaydırdıkça uzun dönemli BEPE eğrisi yatay eksende işsizlik gösterilirse yatay eksene dike inen bir dik doğruya dönüşür. Bunu kestiği nokta tabii işsizliği gösterir. Genişletici efektif talep politikası uzun dönemde işsizliği tabii işsizlik oranının altına indirememiş, sadece genel fiyat düzeyini yükseltmiştir. Hükümetin para ve maliye politikaları yoluyla efektif taleple oynaması işsizliği azaltmak gibi bir yarar sağlamazken uzun dönemde süreyen enflasyon yaratır. Yani lesefer en iyi politikadır. Friedman'ın tabii işsizlik hipotezi uzun vadeli BEPE eğrisinin niteliğine ilişkin ampirik araştırmalara hız verdi. Bu araştırmalardan çok kesin sonuçlar ya da efektif talebi genişletici politikaların tümüyle etkisiz olduğu sonucu çıkmadı. Çok zaman olduğu gibi bu kez de herkes kendi inancına uygun sonuçları kullandı. Keynes'i izleyenler genişletici efektif talep politikasının, neoklasik çizgiyi izleyenler lesefer'in savunmasını sürdürdüler. Aşağıda incelenen rasyonel beklentiler hipotezi, işte bu ikinci çizgidekilerin oluşturduğu yeni düşünce çerçevesidir. E. Rasyonel beklentiler hipotezi ve efektif talebi ayarlama politikasının etkisizliği. Lucas Sargent. BEPE eğrisinin uzun vadede dik bir doğru olduğunu göstermeyen araştırmaları, neoklasik çizgiyi sürdürenlerin kabul etmeme nedeni şuydu. Bu durum işçilerin uzun vadede de para yanılgısında olmaları, yani Keynes'in savunun kabulü demekti. Oysa işçiler rasyoneldi, enflasyon beklentisi aynı oranda ücret taleplerine yansıtıyorlardı. BEPE eğrisine ilişkin araştırmalar, işçilerin enflasyon beklentilerini geçmişteki enflasyon oranlarına dayandırdığını varsaymıştı. Bu varsayımın geçersizliği, rasyonel beklentiler hipotezi, RBH'nin çıkış noktası oldu. Buna göre enflasyon beklentilerini sadece geçmiş enflasyon oranına dayandırmak, akılcılık dışı, irrasyonel bir davranıştır. Beklentilerin geçmişe intibak edici, adaptif olduğunu varsayar. Oysa akılcı bireyler beklentileri oluştururken enflasyonu etkileyebilecek bütün öğeleri, bu arada hükümetin izlediği para ve maliye politikalarını hesaba katar. Para yanılgısı uzun vadede geçerli olmaz. R.E. Lucas'ın ileri sürdüğü ve Sargent ile Wallace'ın yaydığı RBH, bu düşünce çizgisinin uzantısıdır. Hükümet durgunluğa karşı genişleyici para politikası uygularsa bu enflasyon beklentisini Fisher'ın mübadele denklemi MV eşittir PT'deki V ve T'nin değişmediği varsayılır. Para arzındaki artışla aynı oranda arttırır. BEPE eğrisi yukarı kayar. Kişiler hükümetin nasıl bir politika izlediğini algıladıkları anda beklentilerini buna ayarladıklarına göre üretim ve işsizlik bundan etkilenmez, sadece enflasyon hızı etkilenir. Öyleyse konjonktür dalgalarını gidermek amacına dönük para politikası işsizlik açısından etkisizdir, fakat enflasyon yarattığı için olumsuzdur. Ancak kısa vadede beklenmedik enflasyon geçici olarak işsizliği tabii işsizlik sınırının altına indirebilir. Çünkü akılcı bireyler için para yanılgısı ancak geçici olabilir. RBH'nin iktisat politikasına ilişkin savı daha sonraki çalışmalarda desteklenmedi. S. Fisher, RBH'yi içeren modellerde para politikasının istikrara katkı yapabileceğini gösterdi. Ücret esneksizliği varsaydığında Keynesgil politikalara vardı. Yine de RBH, lesefer'i güçlendiren bir sav olarak gündemde kaldı. Ayrıca makroekonomik modellerin içerdiği beklenti değişkeninin niteliğini etkiledi, bunun rasyonel olduğu kabul edildi. F. Yeni arayışlar ve iktisat politikası. Makroekonomi teorisinde arayışlar sürüyor ve görünüşe göre sürmeye de devam edecek. Yeni klasik iktisat diye tanımlanan bir teoriler takımı, aslında neoklasik konjonktür teorileri altında incelediğimiz teorileri bazı yeniliklerle yinelemekten başka bir şey yapabilmiş değil. Bir bölümü parasal konjonktür teorilerini, diğer bir bölümü reel konjonktür teorilerinin Schumpetervari teknolojiyi vurgulayan, diğerleri ise konjonktür dalgası boyunca üretim yapısındaki değişmelere öncelik veren von Mises-Hayek çizgisini sürdürüyor. Bakınız bahis 21. Bir bölüm iktisatçılar ise hükümetlerin iktisat politikasını yasal biçimde kısıtlamayı savunuyor. Para miktarı değişmelerinin vergi kamu harcamalarının kurallara tabi olmasını, politikacıların bu alanlarda istedikleri gibi davranamamaları gerektiğini ileri sürüyor. Yeni Keynesçiler diye tanımlanan bir diğer grup ise ücret fiyat esneksizliğinin mikroekonomik temellerini, monopollü rekabet piyasaları, toplu sözleşmeler ve benzeri inceleyerek Keyneskil makroekonominin savunma yollarını arıyor. Bu arayışların sürdüğü 1980'li yıllarda serbest piyasa ekonomisi diye başta ABD ve İngiltere gibi ileri sanayi ülkeleriyle Türkiye ve Meksika gibi yarı sanayileşmiş ülkeler lesefere geçişi yaşadılar. Bunları çöken Doğu bloku ülkeleri dönemin sonundan itibaren izledi. Ancak makroekonomik istikrarsızlık her yerde birikimli olarak arttı, 1990'dan sonra yoğunlaştı. Yukarıda incelenen teorilerin çelişkisi de bu oldu. Politika önerilerinin uygulamaya konduğu dönemin gerçekleri teorileri doğrulamadı. Bu nedenle makroekonomi alanında arayışlar önümüzdeki yıllarda da devam edeceği benzemektedir. 28. Kendiliğinden iktisadi büyüme teorilerine tepki. Az gelişmiş ülkelerin kalkınması ve iktisadi planlama. Batılı ileri sanayi ülkelerinde piyasa güçlerinin kendiliğinden işleyişinin tam istihdamı sağlayacak yatırım hacmini daima gerçekleştiremediği, devletin kamu yatırımları yoluyla bu açığı kapaması gerektiğini açıklayan J.M. Keynes ve tam istihdam okulu, lesefere kısmi tepkiler içinde kapitalist ülkeler açısından en şiddetlisini teşkil eder. Fakat bugünün az gelişmiş ülkeleri, bundan böyle AGÜ, söz konusu olduğunda lesefere gösterilen tepki bundan da daha şiddetli oldu. Piyasa güçlerinin kendiliğinden işleyişinin ne bu ülkelerin kalkınması için gerekli yatırım hacmini ne kaynaklarının optimal dağılımını sağlayabileceği AGÜ ile ilgilenen birçok iktisatçı tarafından kabul edildi. Bu ülkeler kendi içsel güçlerinin dinamiğine ve piyasa mekanizması yoluyla dış etkenlere açık bırakıldığında birincinin iktisadi durgunluk dengesini sürdüreceği, ikincinin de genellikle olumsuz etkileri olacağı, böylece gelişmelerinin olanaksız olacağı gibi karamsar bir tablo ortaya çıktı.